Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Lahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın herkesi gelsinler de hep beraber oturalım konuşalım. Bugün bir parça siyasal şiddet konuşacağız ama önce şu cümleyle başlayacağım. Bunu da gördük. Şükür demek mi lazım yoksa yuh artık demek mi lazım bilmiyorum ama bunu da gördük herhalde. Hani biz yapmıyoruz, böyle bir etiket çalışması olmuş olsaydı bunu da gördük deyip devam edebilirdik. Çünkü dün partilerin grup toplantısında liderler kendi başlarına konuştular. Tam anlamıyla kendi başlarına konuştu. Herkes kendi söyledi, kendi dinledi, kendi taraftarlarını anlattı. Sonuçta bugün bakacağız zaten. Ama hepimizin hafızasında kalması gereken şey geçen hafta içinde Ankara'da yaşanan, Ankara'da demeyelim aslında. Yani böyle bakarsak yanlış söyleriz çünkü. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan şiddet olaylarını dışında bırakmış gibi görünebiliriz. Geçen hafta siyasal şiddet örnekleri arasında yaşanan Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ ve onunla birlikte Orhan Uğuroğlu'yla Afşin Atiboğlu'na üçüne yönelik saldırı, o darp girişimi, darp hatta linç girişimi, bütün bunlar Türkiye'de konuşulurken dün biz bir yanıyla İşin artık içinden sıyrılmak için kimsenin aklına gelmeyecek, yok artık ya bu kadarı yapılmaz denilecek bir tavır gördük. MHP lideri Devlet Bahçeli tam sözleriyle söyleyeyim de size, hani oradan şunu çektim, buradan bunu çektin demesin kimse. Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuşurken Selçuk Özdağ'ın bu saldırıyı kendi kendine organize ettiğini söyledi. Üstelik hani bunu öyle aradan bir tane lafla falan değil. Hani espri de yaptı kendisi dün, bilmiyorum gördünüz mü ama karşısında şöyle duran adamlar vardı espri yaptıktan sonra. Hani enjektör, şırınga falan filan hikayesine. Dedi ki sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla yetinmeyip bana saldırdılar çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Vallahi şimdi bildik numaranın üzerine tartışacaksak bunun altında Devlet Bey çok kalır. Bildik şeylerin üzerine konuşacaksak, hani siyasetin nasıl organize edildiği, seçime nasıl kaydırıldığı, seçime giderken ortakların nasıl dağıtıldığı, bırakıldığı, bunları bir kenara koyalım. Ama burada bu söylenen var ya, bu çok ciddi bir sadece siyasi komploya değil, aynı zamanda ciddi bir ruh hastalığına da işaret ediyor. Bilmiyorum siz de sever misiniz ama biliyorsunuz hani zaman zaman konuşuyoruz. Ben filmlere biraz meraklıyım, seviyorum. Yani hayatı açıklamada başkasının bakışıyla, yönetmen sinema sonuçta, tek kişinin hayalinin içine giriyorsun ama iyi veren biri ise eğer. Kirli Harry bunlardan bir tanesi, benim çok sevdiğim filmlerden bir tanesi. Orada Clint Eastwood'un yarattığı o karakterin, ben ilk kez orada görmüştüm. Kendi kendine şiddet uygulayan ve bundan bir sonuç bekleyen bir insanı. Gerçekten adındaki gibi kirli usullerle çalışan bir polis. Kötü metotları var ama suç çözmede, işte suç çetelerinin üzerine gitmede falan bir şekilde korunan, kollanan bir adam. Onun uzun süredir peşinde olduğu bir tip kendisini darp ediyor. Kendi kendini duvarlara kafasını vurarak, kapılara, pencerelere vurarak bayağı haşet ediyor kendini. Ondan sonra diyor ki bana saldırdı. Benim sinemada gördüğüm ilk örnekti ve ondan sonra pek çok örneği oldu zaten bunun. Gördünüz hani çok bilinen filmler de oldu. Ama daha komiği, siyasetin içinde bunu kimse yapmamıştı bugüne kadar. Oysa bizim burada konuşmamız gereken şey, siyaset kendini nasıl temize çeker olması gerekirken biz bugün tutup bir insan kendi kendini dövdürür müyü konuşuyoruz. Selçuk Özdağ bana kalırsa tam da yapması gereken şeyi yaptı. Kendisine yer verebilecek haber bültenlerine konuştuktan sonra herkes yapamayacaktır. Onu yemez çünkü, amiyane tabirle, kusura bakmayın. Ama ondan sonra dedi ki ben suç duyurusunda bulunacağım kardeşim. Suç duyurusunda bulunacağım. Bu anlattığı suç çünkü. Bahçeli iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Eğer ispat etmezse suç duyurusunda bulunacağım. İspat etmeyen de müfteridir. Şimdi bakın, burada öyle ilginç şeyler var ki, Devlet Bey'in bunu söylerken siz yanlış bir şeyden bahsettiğini bilmediğini mi düşünüyorsunuz? Asla. Yani dün Selçuk Özdağ'ın çekimlerin yapıldığı, bilmiyorum izlediniz mi siz, çekimlerin yapıldığı açıyla kendi evinin bulunduğu yeri kıyaslayarak, yani oranın penceresinden, balkonundan verdiği görüntülerle, buradan çekilmemiş bunlar kardeşim, karşı apartmandan çekilmiş dediği Oradan bile sadece ispatlamak mümkün. Soru şu, Devlet Bey bunu niye yapıyor? Üstelik bir hafta önce daha bu saldırılar yaşandıktan sonra hemen ardından partisinin önemli kurmaylarından biri, bunu söylemek çok tuhaf geldi ama yani maalesef öyle, Semih Yalçın bu hareketin delisi çoktur ifadesi kullanmıştı, hatırlıyor musunuz? Ne demek bu? Ya yapmıştır, tırnak içinde bizim çocuklar yapmış olabilir, hareketin delisi çok bizde. Nasıl döndük bir haftada buradan buraya? Bakın, pazartesi sabahından beri konuştuğumuz konularla bağımsız bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Hani dün sabah da size anlatmaya çalıştım ya, sağ olun çok izlenmiş yayınlar, herkes çok faydalandığını da söylüyor. Evet ama amacımız o, biz önden gidip konuşacağız. Çünkü onu konuşmayacak insanlar. Sonra buradan görüp bir şeyler anlatmaya çalışacaklar size. O bile iyi. Ama Türkiye'de artık hukukun teoride ya da pratikte sağlanabileceğine ilişkin bir inanç yok. Kalmadı. Anayasa Mahkemesi'nin yıkılmasıyla birlikte bu tamamen bitti ve bu saatten sonra akılla izah edilebilecek şey yok ortada. Devlet Bey bunu bilmiyor mu ya? Devlet Bahçeli'nin siz Gülnaz Şırınga ve Gülendam enjektör esprisi yapabileceğine inanıyor musunuz? Vallahi ben tanıyan biriyim, böyle bir espri yapmaz kendisi. Ama siyaseten şu anda her şeye ihtiyacı var. Her şeye. Çünkü çöken bir iktidar görüyoruz ve hani burada daha önce konuştuğumuz gibi kendi içine doğru büzüşerek yıldız gibi çöken bir iktidar görüyoruz. Onu toparlamaya çalışan tipler var arada. Ve bunların yalanda söyleyebileceklerinin dibi yok. Gerçekten kelime anlamıyla yok. Her şey söylenebilir ya. Ya Selçuk Özdağ kendi kendini dövdürdü denilebilir mesela. Aklınız alıyor mu bunu? 5 yaşında çocuklar arasında konuşulsa çocuklardan biri bırakır gider, ben bu grubun içinde olmam diye. Ama o grup toplantısında herkes seyretti böyle. Şöyle baktı, alkışladılar falan. Peki buradaki şiddet ne? Yani anlattığı hikaye var ya, işte sicili kabarık bir siyasetçinin diyor evinin balkonunda kamera yerleştirip ondan sonra da kavga anını kayda aldırması. Bir kere kavganın o zaman olumlanması, kavganın sıradan bulunması gibi bir durum söz konusu. Peki bizim şiddet tanımımız ne olacak o zaman arkadaşlar? Yani burada Orhan Uğuroğlu'nun yaşadığı, Afşin Atiboğlu'nun yaşadığı, onlara ilişkin pek çok benzer örnekleri yaşanan yerde şiddet nasıl tanımlanacak? Bizim gelip tıkandığımız yer tam da burası işte. Biz öyle bir şiddet tanımının üzerinde gidiyoruz ki herkesin kendine göre bir tanımı var ve onun dışındakiler aklanmaya, sonuçta mutlaka aklanarak bir yerden bir yere geçmeye mecbur, mahkum, öyle gidiyor zaten. Devlet Bey'e sorsanız biraz daha sıkışsa, yani ne yapmış ki çocuklar ya? Yani itişme kakışma olmuş. Eminim bunu söyleyebilen insanlar bunu da düşünmüşlerdir. Acaba böyle mi açıklama yapsak? Basit bir itiş kakış. Ama oradaki şerefsizlerin birinin elinde silah var. 5 kişi hani bir insana saldırırken yanında silahla gitmeyi matah sanan bir haysiyetsiz var orada. Onu saklayamayacaksın. O zaman geri çekelim. Diyelim ki kendi kendini dövdürdü bu adam. Bir siyasetçi kendi kendini dövdürmekten nasıl bir kazanç sağlayabilir? Bundan nemalanmanın yolu nedir mesela? Ne olur? İnsanlar şunu mu derler? Ya yazık Selçuk Özdağ'a. Adamı fena benzetmişler. Suratı tanınmayacak halde. Dur biz bir dahaki seçimde onun partisine, yani Gelecek Partisi'ne oy verelim. Gerçekten bunu düşünür mü insanlar sizce? Türkiye'de şiddetle insanların ilişkisi öyle tuhaf ki buradan bir şey getiri sağlanmasını beklemek başlı başına bir tuhaflık zaten. Soma'da 301 madenci öldükten sonra orada halihazırda Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından biri olarak çalışan Yusuf Yerkel isimdeki bir tip, bir kütle orada bir madenci yakınını tekmeledi. Özel kuvvetlere, çevik kuvvete tutturarak tekmeledi. Normalde çünkü onu yapmaya çalışsa ağzını burnunu eline dökerdi o çocuk büyük ihtimalle. Ama 3 tane polise tutturduğunuz zaman yerdeki bir insanı tekmeletmek mümkün değil mi? Peki şiddet sonra nasıl vuku buldu? Ne oldu mesela? Ben size söyleyeyim. Soma'dan AKP'ye gürül gürül oy aktı. O zaman şimdi şunu mu düşüneceğiz biz? Yani insanlar korktuklarına oy veriyorlar. Belki bunu söyleyebilmek mümkün. Ama en azından şunu söylemek kesin bir karakter gerektirebiliyor. Bununla bir alakası yok. Gerçekten buradan bir şey çıkmaz. Hatta burada insanların aklında kalan şey Selçuk Özdağ'ın yediği dayak değil, Semih Yalçın'ın sözleri olmalı. Bu hareketin delisi çoktur. Ama biliyorsunuz ki MHP'lilerin içinde böyle bir sıkıntı olmadı. Sadece Tuğrul Türkeş, Alparslan Türkeş'in, bu hareketin önderinin oğlu, başbuğunun oğlu Tuğrul Türkeş, ki yani nereden nereye geldiğini çok iyi biliyoruz. Vallahi de billahi de o tırlar Türkmenlere gitmiyordu diyen adam bir anda başbakan yardımcılığına geldi falan filan AKP'nin içinde. Ama çıkıp dedi ki azgın milliyetçiliktir bunun adı. çok özür dilerim ama milliyetçiliğin böyle bir tanımı olamaz. Hani azgın milliyetçilik, uslu milliyetçilik, yarı delirmiş milliyetçilik, uslu ama aynı zamanda atarlı milliyetçilik falan. Böyle bir şansınız yok ki. Aynı siyasal partiden, o siyasal partinin destekçilerinden bahsediyorsunuz. 10 gündür kafa o kadar karışık ki herkeste. Olayın sadece şiddet boyutunu dışarı çıkarıp konuşmayı beceremedik bir türlü. Hiçbirimiz, ya hiçbirimiz yapamadık bunu. İş sadece bir şiddet boyutuyla tartışılamadı. Oysa Türkiye'de tanınan, bilinen bir siyasetçi bayağı ciddi darp edildi, silahlar çekildi, öldürülebilirdi. Yani yatıp kalkıp şoförüne şükretmesi lazım. Adam çünkü silah çekip aşağı iniyor. O sayede yırtıyor, yoksa büyük ihtimalle vuracaklardı adamı. Hani öldürürler miydi bilmiyorum ama ayağına bacağına ateş edecekleri kesin. O çapsız, haysiyetsiz, 5 kişi bir insana saldırmayı marifet sayan çok büyük kahramanlar var ya, o elindeki silah boşa taşımıyor. O sadece gösterme amaçlı değil. E peki bu hareketin delisi mi çok, yoksa Selçuk Özdağ kendini mi dövdürdü? Biz neresinden tutacağız bunu? Ben size söyleyeyim. Bence biz işin şiddet boyutundan tutmak zorundayız. Siyasetin artık bunları tanımaması lazım. Bunlarla konuşmaması lazım. Yıkılan bir iktidarın ardında bıraktığı büyük bir ekonomik enkaz var çünkü Türkiye'de. Sağlık açısından çok ciddi bir enkaz ve yalanlar silsilesi var. Siz son tahlilde Türkiye'ye kaç yaşı geleceğini anladınız mı? Anladıysanız bana da söyleyin. Lütfen. Ben anlamadım çünkü. Yani deniyor ki 10 milyon aşı gelecek, 6,5'a inecek, 6,5-9 olacak, dağıtımı başlanacak. Kısa zaman içinde 20 milyon, 25 milyon, 50 milyon. Hangisi? Bir de kısa zaman ne? Ne zaman gelecek yani bunlar? Eğer zamanı tutturabilecek kadar dürüst olsaydınız 11 Aralık günü bizim bu aşılarla tanışmış olmamız lazımdı. Yani yeni yıla girmeden ilk grup aşılamayı yapmamız gerekiyordu. Ne oldu? Öyle bir şey olmadı. Elbette ki öyle bir şey olmadı. Bir aylık bir gecikmeyle, o da ittir ittir 3 milyon tane aşı geldi Türkiye'ye. Söylenen o. Sonra işte demin anlattığım rakamlar. 9 denildi, 6 denildi, 50 olma ihtimali var denildi falan filan. Bütün bunlar onları saklama çabası. İnsanlar bunu konuşmasın diye. Ama Türkiye'de öyle etkin bir muhalefet var ki, vallahi doğrusunu isterseniz, hani Adalet ve Kalkınma Partisi sınav yapsa, sınavla muhalefet alsa daha iyisini bulabileceğini zannetmiyorum. Ciddi söylüyorum. Dün mesela aynı grup toplantılarının içinde Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan'a esnafı batıran Tayyip Erdoğan diye bir unvan buldu. Bunun üzerinden gitti. Yani takipçileri alkışladı. Acayip alkışladı hem de. Ama onun dışında şöyle bir cümle kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarıma soruyorum. Bugüne kadar AKP ne istedi de biz yapmadık. Ya bunu önce yanlış duyduğumu düşündüm ben. Ya gerçekten biz karşı çıktık, özür dilerim. Bir yapacağım dedi de biz karşı çıktık. Hakikaten ben önce dedim ki yok ya, yani herhalde yanlış duydum. Olmaz böyle bir şey. Yani siyaseten muhalif konumdaki bir insanın bunu söylemesi olmaz bir yana. Ya böyle bir şey söylenmez kardeşim. Söylenmez. Ama söyledi. E peki şimdi böyle baktığın zaman biz nasıl çözeceğiz bu işi? Yani siyaseten iktidardaki insanların, grupların şiddet dahil her türlü saçmalığa bulaşmış olmaları iddiaları bir yanda duruyor. Öbür tarafta muhalefet edip bunların üzerinden gitmesi gereken insanlar onlara bakarak kendilerini bir şekilde topluma sunmaya çalışıyor. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz, çok net görüyorsunuz ki uzunca bir süredir CHP'de sağa doğru bir kayış var. Hem de koşar adım bir kayış var. Yani şunu demeye çalışıyor. Biz de mütedeyiniz ya. Ya lütfen biz de mütedeyiniz kardeşim. Toplumun değerleriyle biz de barışız. Bir dakika ya. Bu toplumun değerleri arasında mütedeyin olmak ne zamandan beri bir numaraya çıktı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 18 yıldır yapmaya çalıştığı şey bu. E o zaman siz de destekliyorsunuz. Çok özür dilerim ama insanlar niye farklı partilere oy verdiler o zaman? Niye? Sizin durmanız gereken yer burası değil ki. Yani toplumun değerlerine saygılıyım. Aksini düşünmedik kimse. Ama toplumun değerlerine saygılı olmak illa bu toplumun muhafazakarlaşmasına katkıda bulunmak demek değil ki. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi saçma sapan evlenmek şartıyla, evliliğe gitmek şartıyla birbirinizin avret yerlerine bakabilirsiniz gibi çapsız, aptalca 21. yüzyılda söylenmeyecek bir cümlenin peşinden mi gideceksiniz siz de? Toplumun değerleri. Al hani toplumun değerlerine saygılısın ya. Ya bizim konuşmamız gereken bu değil. Biz buradan gidersek daha bu muhalefeti çok zor çözeceğiz. Öte yandan Selahattin Demirtaş içeriden bir grup gazeteciye mektuplar yolluyor. Eşi Başak Hanım aracılığıyla. Ha, bana gelmedi, yok öyle bir şey. Şaşırdık mı? Asla. Ben hep söylüyorum kardeşim. Burada ısrarla 2 yıldır anlatıyorum bunu. Yarın bir gün kafanızdaki iktidar neyse o gelsin. Bak kalıbımı basarak söylüyorum. Bu yayına daha çok ihtiyaç olacak. Yazın bunu bir yere. Ölmezse akıllısan ben hatırlatacağım zaten. Bana gelmedi. Ama içinde söylediği ifadelerden biri ya benim çok dikkatimi çekti. Bakın Selahattin Demirtaş'ın hani toplumda oy olarak karşılığını sadece HDP'liler, tırnak içinde Kürtler olarak değil, toplumun geneli üzerinde oy olarak nasıl dönüşebileceğini göstermesi için önündeki en büyük engel söylediği bir söz. Nedir o? Apo'nun heykelini dikeceğiz. Hatırlıyor musunuz? Burada da defalarca ne zaman ben ısrarla, kim olduğunun bir önemi yok kardeşim. Hakkını savunmak sadece. Ben ısrarla bununla ilgili yayın yaptım. Yine yaparım. Bu değil sorun. Ama Selahattin Demirtaş'la ilgili konuşurken bir yerde mesela PKK'nın sözü geldiği zaman PKK bir terör örgütüdür demeyi ben hiç kendime zul saymıyorum. Öyledir çünkü. Apo'nun heykelini dikeceğiz sözünü kendisinin söylemediğini mektubun içinde. Ben bu arada bilmiyorum. Ben Nevşin Mengü'den aktarıyorum. Ben ondan duydum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama işte sabah yayından önce gördüm sosyal medya üzerinden. İsmail Küçükkaya'ya da yollanmış mektup. Tamam, demek ki o da biliyordur. Aynı mektuptur büyük ihtimalle. Bu sözü diyor ben söylemedim. Adalet ve Kalkınma Partili yönetici pozisyonunda biri söyledi. Ya kardeşim bak bir şey yapıyorsunuz. Kimdir bu sözü söyleyen? Bu söz sizin açınızdan, Selahattin Demirtaş açısından baktığında daha büyük kitlelere kendini anlatabilmek için önündeki en büyük engel. Ama sen onu bile ortadan kaldırırken başka bir siyasetçi örnek gösteriyorsun. Üstelik söylemiyorsun da adını. Söylemiyorsun da. Kim o? Adalet ve Kalkınma Partili yönetici konumunda biri. Tamam, siyaset nasıl ilerledi peki biz bunu duyunca? Bizim burada konuşmamız gereken bu değil ki. Bu değil. Bu siyaseten bize hiçbir şey sağlamayacak. 2 gün dışarıda konuşulacak, ondan sonra 3. gün unutulacak. Örnek. Bülent Arınç, Öcalan'a sayın demenin önündeki engeli biz kaldırdık diye çıktı konuştu. Başbakan yardımcısıyken ne değişti? Ne değişti? Bugün ana avrat sövüyorlar. Ne değişti ki? Yarın yine unutulacak. Ama bizim gitmemiz gereken yer burası değil. Türk siyaseti, Türkiye'nin içindeki siyaset. Yani Türk siyaset deyince bazılarının tüyleri diken diken oluyor. Türkiye'deki siyaset Öcalan'ı da aşmak zorunda artık. Kürtler kendi kafalarındaki, Kürt siyasetine gönül vermiş insanlar. Ben buradan siyaset yapacağım diyen insanlar o vesayeti de aşmak zorundalar. Vallahi çok özür dilerim ama dün Selahattin Demirtaş'ın mektubu bu anlamıyla o cümleyi gördükten sonra ben de çok büyük hayal kırıklığı yarattı. Çok büyük. Hala buradan bu çıkıştan medet ummak. Ya şunu diyebilmek çok mu zor? Çok zor biliyorum ama ısrarla soruyorum. Şunu diyebilmek çok mu zor gerçekten? Ya biz siyaseten bambaşka şeyler planlıyoruz. Bambaşka şeyler düşünüyoruz. Çok zor. Ya o zaman siyaseten karşılığını bulmak mümkün değil ki. Ben size söyleyeyim olacağı. Çok normal. Bundan sonra sabitlenmiş bir oy oranı olacak. HDP ne alacak o oyu? Alması da normalidir zaten. Doğu ve Güneydoğu illerinden, Kürt nüfusunun olduğu yerlerden. O kadar. Sonra bir şey olmayacak ki. Devlet Bahçeli'nin, Tayyip Erdoğan'ın, işine yarayan bütün siyasetçilerin zaman zaman bıçaklarını bilemek için kullandıkları bir masat haline gelecek. Yani ona vurduğu zaman bıçağı daha keskinleşecek. Bıçağı daha keskinleşecek. Ve ondan sonra dalacak kalabalıkların arasına tekrar. Kimin işine yarayacak bu? Biz siyaseten öyle bir yere geldik ki şu anda. Böyle bir tıkanıklığın içindeyiz. Bir tarafta iktidarın artık tamamen akıldan sıyrılmış, tamamen akılla hiçbir alakası yok yaşananların. Düşünsenize dün sabah konuştuk işte. Türkiye'yi tek başına yöneten insan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı çıkıp diyor ki kapanın iş yeri falan yok. Yok ulan kapanın iş yeri falan. Karşısında iş dünyasının temsilcileri var, böyle duruyor. Hiçbiri ses çıkarmıyor. Aynı gün Cumhurbaşkanlığı'nın strateji planlama dairesinin içinden bir yayın çıkıyor ortaya. Onlar yayınlıyorlar. Diyor ki Türkiye'de kapanan iş yeri sayısı %43.2 arttı. Yani bir karar verin. Atıyorsun, atacaksın. Adama zemin hazırlıyorsun. Bari ona göre bir şey yap. Dün sosyal medyada da paylaştım. İstanbul'dan bir izleyicim Hani ben adını ben bilinçli olarak paylaşmadım. Yoksa kendisinin böyle bir talebi falan olmamış. Açık açık yazmış. Kim olduğunu da anlatıyor. Nasıl olduğunu da anlatıyor. Ya öyle bir şey yazmış ki yüreğime oturdu benim ya. Bana diyor adam, bana çıkıp iyi misin, hoş musun, öldün mü kaldın mı, ulan ne yiyip ne içiyorsun diye sormayan İstanbul Ticaret Odası şimdi gelmiş bana diyor ki aidat borcum var hocam, şunu bir öde. Ödeyemiyor musun? Yapılandırmaya git. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Ama değil kardeşim. Söz aynen bu. Ünsal Bey, ben bir esnafım. Alttaki mail üye olmak zorunda olduğumuz ve bize hiçbir desteği katkısı olmayan ticaret odasından geldi. Adamlar demiyor ki bir senedir dükkanınıza müşteri girmiyor. Aidatınızı almayalım. Ne diyorlar? Yapılandırabilirsiniz. Takvim gazetesinden biraz daha halice diyor. Sayın üyemiz, bazı alacakların yeniden yapılandırılması falan filan resmi gazetede yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun kapsamında oda üyelik aidatları bulunmaktadır. Odamıza olan borçlarınızın yapılandırmasını 28 Şubat tarihine kadar yapmanız mümkün olacaktır. Size bu imkanı sağladık diyor. Yani yatın yuvarlanın gari. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanununa göre aidat borçlarını 2 yıl ödemeyen firmalar askıda üye, yani meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üye durumuna düşüyor. Ve sorgulamalarda bu husus firma bilgilerinde yer alıyor. Yani hani bize çocukluğumuzdan beri kafamıza çakılan şey var ya, Allah'tan genç kuşak bilmiyor. Ben oğluma sorayım, hiçbir fikri yok. Onların hafızayı temizlemişiz. Siciline işlenir. Bunlar siciline işlenir. Hatırlıyor musun? Siciline işleriz diyor. Bu işlem kanun gereği her yıl Ocak ayında yapılmak zorundadır. Ocak ayı sonuna kadar ödeme yapmamanız halinde firmanız kanun gereğince askıda üye statüsüne geçecektir. Ya bu insanlar ne yiyecek kardeşim? Nasıl çalışacak bu insanlar? Hani bir yandan attırıyorsunuz karşısına, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın karşısına iş dünyasının saygın temsilcilerini, çok saygın, dikiyorsunuz. Nasıl sesleri çıkmıyor? Böyle duruyor herkes. Onların karşısında diyor ki kapanan bir yer yok. Yok ulan kapanan bir yer. Yok. Hiçbiri de çıkıp demiyor ki ya bizim organize sanayi bölgesinin yarısı patladı. Söylemiyor. Siyaset bu noktada. Öbür taraftan bütün bunların karşısında duracak insan çıkıp diyor ki vallahi billahi ya. AKP'li seçmenlere soruyorum. Bugüne kadar diyor AKP ne yapmak istedi de biz karşısında durduk. Kuşkusuz onun anlatmaya çalıştığı iyi olaylar. Ya ama kardeşim artık yeter ya. Yeter, gerçekten yeter. Ya bu söylenecek cümle midir? Sen muhalefetsin. Hani hatırlatmak gerekiyor ara ara. Ben toplumun tamamını kucaklayacağım sözü için bu kadar da artık darmadağın gezilmez ya. Hakikaten kimsenin umurunda değil. Sürekli birilerine şirin görünme çabası var. Ya siyaset şirin olma çabası değil. Gerçekten değil. Siyaset halk için yapılır, toplum için yapılır. Onların bir kısmı sizi şirin görmeyebilir ama yapacaklarınız için size oy verebilir. Oysa bu yaptığınız var ya sadece tribün oynamak. Ama tribün çok karışık, farkında değilsiniz. Tribün sopa yiyip aynı zamanda oy verebilen insanlardan da oluşuyor. Açlıktan nefesi kokmasına rağmen yaşanan her türlü pisliği size yönlendiren insanlardan da oluşuyor. O zaman yapacağınız şey bu değil. Kendi seçmeninizi bir araya getirmek. Onlara sağlam bir umut olarak çıkabilmek. Bu değil ama. Böyle olmaz. Çünkü karşınızda akıldan tamamen sıyrılmış bir grup var, bir güruh var. Adam çıkıp diyor ki, kendi kendini dövdürdü. Bir de balkona da kamerayı kurdurmuş, çekti. Çatır çatır. Utanmadan da yayınladı. Tabancalılar falan var arada. Kendi kendini dövdürdü diyor. Ve çünkü Türkiye'de biliyor ki siyaset bugün bunu konuşacak. İşin şiddet boyutu hiç tartışılmayacak. Saçmalık boyutu hiç tartışılmayacak. Gülnaz şırıngayla gülüm enjektör konuşulacak mesela. Bunlar konuşulacak. Saçma sapan şeyler. Ama insanların açlığı hala konuşulmayan konulardan biri olarak kalacak. Çünkü birileri birilerine şirin görünmeye çalışacak. Yani senin aç olduğunu anlatacağım ama açlığı nasıl çözeceğin konusunda da benim sana bir takım katkılarım olacak. Ama bunu Türkiye'nin değerlerine sahip çıkarak kullan. Hangi değerler ya? Hangi değerler? İnsan yaşamından daha üstün bir değer tanıyor musunuz siz? Bütün bunlar, bahsettiğimiz bütün haklar yaşamamız kaydı şartıyla var zaten. Öbür türlü bir önemi yok. Hani Hayyam'ın söylediği gibi ben varsam var dünya, ben yok o da yok diyor ya. Gerçekten yok öyle bir dünya. Ama siyaset yapıyorsanız, özellikle bir kitle için siyaset yaptığınızı söylüyorsanız, şu uygulanan şey var ya, tabandan tepeye, her yeri yanlış bunun. Üstelik hani şurada demin konuştuğumuz gibi isterseniz bunu muhalefetin o kanadından tutun, isterseniz Kürt kanadından tutun. Herkes sadece kendi tribününü oynuyor. Hala ısrarla kendi tribününü oynuyor. Diğerlerine de hesapta sempatik görünmeye çalışıyor. Vallahi son söz bu olsun. Beceremiyorsunuz ya. Vallahi beceremiyorsunuz. Olmuyor yani. Nasıl olur? Bilmiyorum ki. Konuşuruz. Ben aklım erdiğince, dilim döndüğünce anlatmaya devam edeceğim. Doğrusunu göstermeye, bence doğrusunu göstermeye anlatmaya devam edeceğim ama şundan emin olun. Hakikaten olmuyor ya. Hakikaten bu saçmalıkların içinde hiçbiri yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da ilk günden beri söylüyoruz. Demokrasi dediğim şeyin tam böyle bir birliktelik olduğunu biliyoruz çünkü. Bu toplum için bir zenginlik. Biz farklı olacağız. Bu kültür daha zengin olacak ama bir arada yaşayacağız. Üstelik bir arada yaşarken öteki, diğeri, şusu, busu demeden yaşayacağız. Demokrasi dediğimiz tam bu. Çok zor. Ama becerebilirsen tadından yenmeyecek bir şey. Yapabilir miyiz? Vallahi bunun küçük bir bölümünü yapabiliyoruz. En azından birbirimizle konuşmayı becerebiliyoruz 5,5 yıldır. Ve siz derseniz ki 5,5 senedir devam eden bu yayın bundan sonra da sürmeli. Çünkü bunlar televizyonlarda konuşulmuyor, gazetelerde yazmıyor. O zaman ben de bu yayına destek olayım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece dokunun. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz mü? O düğme sadece YouTube'da yok. Ünsalünlü.com.tr'de de var. Oradan da abone olabilirsiniz. Abone olmak son derece kolay. Para, pul, hiçbir şey istemiyor sizden. Sadece bir tek mail adresi. Ama bunu yaparak sadece bu kadar basit bir işlemle ben bugünün saçma sapan medya düzenine mahkum değilim kardeşim. Ben seçerim diyorsunuz. Bunu anlatıyorsunuz. Bir de yanda zil var. Küçücük bir zil işareti. Ona dokunacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek demek o. YouTube'dan izleyenler için şöyle yukarı doğru bir baş parmak işareti var. Beğen tuşu. Ona dokunacak olursanız ki dokunursanız son derece iyi olur. YouTube bu videoları başkalarına da önerecek. Yani böyle bir şey yapılıyor. İstersen bunu da bir izle diye. Yayını yapabileceğiniz en büyük desteklerden biri. Katıl düğmesi var. Katıl düğmesi aynı şekilde sadece YouTube'da değil ünsalunlu.com.tr adresinde de var. Bu eğer isterseniz yayına küçük aylık katkılarla destek olabileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz kelimesi çok önemli. Çünkü istemezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız, son gününe kadar da parasız olacak. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama hep söylüyorum ya, belki yayının en çok burasından hoşlanıyorum ben. Buraya, bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, evet aynı şeye inanmıyoruz ama aynı ülkeyi seviyoruz. O zaman küfretmeden, hakaret etmeden, konuşabiliriz birbirimizi tehdit etmeden diyerek buraya gelmeniz. Hiç değişmedi, hiç değişmeyecek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, ağız tadı, bolluk, bereket dolu, çok güzel, çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.